Ayrım 118 sayfa 467. Zaman kimin için çalışıyor? Sakarya Muharebesi kazanılmıştı. Fakat daha önceki bahiste değindiğimiz gibi Ankara'da çok sert rüzgarlar esiyordu. Düşmanı niçin takip etmedik? Düşmanı niçin peşini bıraktık? Şimdi düşmanı niçin taarruz etmiyoruz? Günler ilerledikçe bu rüzgarlar daha da sertleşiyordu. Ordumuzun taarruz kabiliyeti yok. Yapılacak taarruzda %25 bile kazanma ihtimali olsa can feda. Başka çıkar yol aramalıyız. Bak, Avrupalılar bize sulh teklif ediyorlarmış. Niçin faydalanmıyoruz? Sakarya Muharebesi'ni izleyen ve Gazi'nin hazırlık devresi olarak vasıflandırdığı devreyi dolduran bu sert, kırıcı çıkışlara, başta bizzat Gazi Mustafa Kemal olmak üzere o devirde işlerini yüklenen insanlar metanetle göğüs germişlerdir. Mesela Feyzi Paşa, parantez içinde çakmak, şunları nakleder. Dipnot Atatürk Kütüphanesi 13, Sel Yayınları sayfa 22-23. Kimisi taarruzun bir delilik olduğunu söylüyordu. Kimisi, ne diye boşu boşuna kan dökelim diyordu. Kimisi ise, efendim %25 zafer ihtimali olsa ben de taarruza taraftar olurdum. Fakat maalesef yok diye söyleniyordu. Kara Vasıf şöyle haykırıyordu. Efendim, bizim şu kadar katırımız, şu kadar da devimiz olsaydı bu iş yapılabilirdi. Efendim, Ankara ile İzmir arasında 800 kilometre mesafeyi alırken askeri neyle besleyeceğiz? Feyzi Paşa bu ve buna benzer konuşmaların Rauf Bey'in başkanlık ettiği vekiller heyetiyle, hariçten Kara Vasıf Bey gibi Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti azalarının katıldığı bir toplantıda konuşulduğunu nakletmektedir. Niçin taarruz etmiyoruz? Tarizleri daima söz konusu oluyordu. Gazi Mustafa Kemal hazırlık günlerini anlatırken şunları da açıklar. Dipnot Mustafa Kemal Nutuk sayfa 391-393 1927 baskısı. Mecliste ordu aleyhine de bir cereyan vücuda getirilmişti. Diyorlardı ki Sakarya Muharebesi'nden sonra aylar geçtiği halde ordu niçin taarruz etmiyor? Behemal taarruz etmelidir. Hiç olmazsa sınırlı bir cephede taarruz etmelidir ki ordumuzun taarruz kabiliyeti olup olmadığını anlayalım. Muhaliflerde kanaat ordumuzun taarruz kabiliyetini elde edemeyeceği noktasında toplandı. Hatta Başvekil Rauf Bey bile zaman zaman mahrem bir şekilde bana soruyordu. Hakiki vaziyeti hiç olmazsa bana söyle, ordu ne haldedir, hakikaten taarruz edemeyecek mi? Gazi o günlerin bu yıpratıcı havasını etrafıyla anlatırken arada ne kadar garip tedbirlere başvurulmak istendiğini de nakleder. Ama meclisi aydınlatmaktan da geri durmaz. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra düşman ordusunu Eskişehir, Seyit Gazi, Afyon Umumi hattına kadar takip eden kuvvetlerimiz, bütün ordu olmayıp yalnız süvarilerimiz ve süvari birliklerine dayanak olmak üzere ileri sürülen bazı tümenlerimizdi. Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu geciktiriyoruz. Sebebi hazırlıklarımızı tamamlamaya biraz daha zaman bulmaktır. Gazi bu konuda hatıralarını naklederken askeri meselelerin meclis önünde tartışılamayacağını da değinerek mecliste ancak genel izahla yetinmek zorunluluğunu da açıklar. Bu askeri meselenin en başında elbette ki ordunun insan ve silah eksikliği vardı. Mesela bu konuda bütün bu muharebelere fiilen katılmış olan bir yazarımızdan şu satırları alalım. Dipnot, Şevki Yazman, İstiklal Savaşı Nasıl Oldu? Sayfa 99. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali eserinde, cilt 1 sayfa 92-95'te, İstiklal Savaşı'nın yaralı ve şehitleri hakkında tafsilatlı rakamlar vermiştir. Sakarya Muharebesi'ne ön safta iştirak eden subayların %80'i, erlerin %60'ı ya şehit olmuş ya yaralanmıştı. Mesela 42. Alay'ın Tekmil Yüksek Kumanda Erkanı ile yüzbaşıları, üsteğmen rütbesindeki subayları ya şehit oldukları ya yaralandıkları için bu alayın kumandan vekili bir yedek subay teğmendi. 4. Tümenin hücum taburunda yalnız bir subay kalmıştı. Bunun gibi subaysız, kumandasız kalan birlikler çoktu. Fakat adına bölük, tabur, alay, tümen denilen bu birliklerin bu savaşlar sırasındaki durumlarını da ayrıca hesaba katmalıdır. Bu konuda gene aynı yazardan şu satırları nakledelim. 2. İnönü Muharebesi'nin başında mesela 8. Tümenin muharip mevcudu 1800, 7. Tümenin 1100'dü. Parantez içinde halbuki ortalama her tümen 9000 insan toplamalıydı. Bölük başına 10-15, tabur başına 35-40 er düşüyordu. Buna karşılık Yunanlıların beher mevcudu 7000-8000, bölükler ise bizim taburlarımızdan da daha kalabalık olarak 170 ila 200 erdi. Türk birlikleri bu zayıf mevcutlarla savaşıyorlardı. Hatta bazen taburların hemen bütün mevcutlarını kaybederek 15-20 kişiye indiği görülüyordu. Ama gene de bu tükenmiş kadrolara bazen birkaç bin kişilik düşman kuvvetlerini üzerlerine çekmek vazifesi düşüyordu. General Fahri Belen, Büyük Türk Zaferi isimli eserinde Sakarya Muharebelerinden sonra ve bu durumu bilmeden tahrikler yapan insanlara değinir. Sakarya Muharebesi'nin nasıl yapıldığını, nasıl kazanıldığını, taarruz için kafi kuvvet ve vasıta bulunmadığını takdir edemeyen politikacıların, taarruz için başkumandanı sıkıştırdıklarını kendi beyanlarından anlıyoruz. Fakat eldeki malzemeden şu anlaşılmaktadır ki, daha Sakarya Zaferi'nden başlayarak Gazi Mustafa Kemal, cephedeki durumu taarruz imkanları bakımından incelemiştir. Mesela daha 1 Aralık 1921'de, yani Sakarya Zaferi'nden hemen sonra, Garp cephesini teftiş eden başkumandan, vasıta, malzeme ve cephanenin ihtiyacın yarısı derecesinde olduğunu tespit etmiştir. Hulasa, 1921 sonbaharı taarruza elverişli durumda bulunmuyordu. 1922 kışı da devamlı hazırlıklarla geçti. Fakat Büyük Millet Meclisi bir ilkbahar taarruzu bekliyordu. Gerçi Büyük Millet Meclisi icra selahiyetini de haiz olmakla beraber meclis salonu harp planlarının münakaşa edileceği bir yer değildi. Dipnot General Fahri Belen Büyük Türk Zaferi sayfa 16. Ama Gazi gene de 14 Mart 1922'de cepheye giderek durumu inceledi. Hem cephe kumandanlığı hem Genelkurmay Başkanlığı ile aynı görüşe vararak ordunun taarruza hazır olmadığında mutabık kalındı. Fakat ilkbaharın da eriyip gitmesi Büyük Millet Meclisi'nde daha büyük eleştirilere yol açtı. İşte İtilaf Devletleri'nin daha önce değindiğimiz mütareke teklifi, parantez içinde 22 Mart 1922, o günlere rastlar. 30 Mart'ta Gazi, Güney Cephesi'nde Çay istasyonunda 11. Kolordu'nun, 1 Nisan'da Ilgın'da Süvari Kolordusu'nun büyük teftişinde bulundu. Bu birliklerin geçit resimlerini kabul etti. Bu gösterileri Rus Şuralar Cumhuriyeti Elçisi Aralov'la Azerbaycan Şuralar Cumhuriyeti Elçisi Habil Abilov'u da davet etmişti. Kuvvet gösterileri ve tertiplenen ordu eğlenceleri çok takdir topladı. Halbuki o günlerde Yunan cephesinden Yunan askerlerindeki maneviyat bozukluğu ve ruh düşkünlüğü hakkında geniş malumat alınabiliyordu. Yunan ordusunun evvelden beri büyük hastalığı olan siyasi çekişmeler, cephelerdeki birlikler arasında artmakta olduğu gibi, bizzat Yunanistan merkezindeki vaziyette iyi değildi. Küçük Asya, parantez içinde Anadolu Yunan ordusu başkumandanlığının, bir askeri merci olmaktan ziyade bir siyasi alet gibi kullanılışı, bu kumandanlığın teşebbüs gücünü zayıflatıyordu. Nitekim Sakarya muharebelerini veren ve yenilen Papulas'ın emekliliğini isteyen, parantez içinde Haziran 1921, ordudan ayrılmasından sonra onun yerine ve gene siyasi nüfuzlarla tayin edilen General Hacı Anisti, kudretli bir asker olmaktan ziyade gösterişçi, hafif meşrep bir insandı. Karargahını cephe gerisinde değil, cepheden ta 500 kilometre uzakta İzmir'de, hatta İzmir'in de önünde demirlemiş zarif bir yatta kurmuştu. Günlerini balolar, kabullerle öldürüyordu. Dipnot, Hacı Anesti'nin bu zaafını daha ileride görüleceği gibi Yunan ordusunun son ve esir başkumandanı General Trikopis'te hem de esir alındığı gün ve Gazi'nin önünde açıklayacaktır. Mamafi bu arada Hacı Anesti'nin Yunan hükümetine Yunan ordusunu Bursa Alaşehir hattına çekmek yolunda yaptığı teklif onun lehine kaydedilecek bir görüştür. Bu teklif merkezce kabul edilmemişti. Hulasa öyle görünüyor ki zaman artık Türkler için çalışıyordu. 1922 yılının ilkbaharı gibi ilk yaz ayları da ancak hazırlıklarla geçti. Fakat Sakarya Muharebesi'nden büyük taarruza, parantez içinde 26 Ağustos 1922 kadar geçen devrede çok şeyler yapılmıştı, bilhassa eğitim alanında. İkmal ve teşkilat alanlarına gelince, bu alanlarda elde edilen başarılar daha şaşırtıcıdır. Sakarya'da en çok 4000 mevcuda kadar varan tümenler 7000 ila 8500 mevcuda kadar yükseltilmiş, yani hakiki kadrolarına yaklaştırılmıştı. Gazi ve Erkan-ı Harbiyesine gelince onlar artık taarruz zamanının geldiğinde müttefiktirler ve genel taarruzun yaz ortasında yapılması hususunda umumi görüş birliği vardı. İş taarruz gününün tespitine ve taarruzun fiilen icrasına kalmıştı. Haziran 1922 sonunda bu taarruz planı artık hazırdı. Dipnot: Garp cephesi ordularının genel durumuna daha önce değinilmişti. Bu arada ve fiilen taarruzdan önceki ordu tertibi ve vazül ceyş hakkında bu taarruzu anlatan çeşitli kaynaklar etraflıca malumat vermektedirler. Biz bunlardan toplu bir özet ifade etmesi bakımından General Fahri Belen'in Büyük Türk Zaferi eserinden şu parçaları alacağız. Askeri durum, Garp cephesinde Türk ordusu kuzeyden güneye Kocaeli grubu ile 2. ve 1. ordulardan ve Süvari Kolordusu'ndan mürekkepti. Parantez içinde daha önce de belirtildiği gibi Kocaeli grubu Geyve Boğazı'ndan Gemli'ye kadar olan sahada Bilecik ve Bursa'daki düşman kuvvetlerine karşı cephe almıştı. İkinci ordu, üçüncü kol ordusuyla Yunanlıların Eskişehir grubunun, altıncı kol ordusuyla Afyon Kuzey Cephesi'nin karşısında bulunuyordu. İkinci kol ordu Aziziye (parantez içinde Emirdağ) ve birinci kol ordu Bol Vadin'de ihtiyattaydılar. Birinci ordu 8. 6. 14. tümenleriyle Afyon Güney bölgesini, Dinar Menderes müfrezileri ve 3. Süvari tümeniyle de Ege Denizi'ne kadar Menderes Vadisi'ni korumaktaydı. Bu ordunun birinci kol ordusu Çay İsaklı bölgesinde ihtiyatta bulunuyordu. 5. Süvari kol ordusu Ilgın bölgesinde ve Garp cephesi emrindeydi. Yunan ordusuna gelince, 1. kol ordu, parantez içinde General Trikopis, 4. piyade tümeni ve 2 piyade alayıyla Afyon güney ve kuzey mevzilerindeydi. 3. kol ordu, parantez içinde 3 tümen, Seyit Gazi'den Sakarya'ya kadar Eskişehir'in doğusundaki mevzilerde bulunuyordu. Kol orduların iç kanatları gerisinde, parantez içinde diğer Eyret, İhsaniye bölgesinde, yani Afyon Kütahya istikametinde General Diyeniş kumandasındaki 2. kol ordu ihtiyattaydı. Parantez içinde General Trikopis ve General Diyeniş beraber esir edildiler. Birkaç alayla takviyeli bir tümen, merkezi Bilecik'te olmak üzere Kocaeli grubunun karşısındaydı. İkinci bir tümen, Uşak batısında ordu sağ kanadını korumakta, bunun gerisinde de bir süvari tümeni bulunmaktaydı. Bunlardan başka 10 müstakil alay, geri mıntıkada ve yanlarda emniyet vazifeleri görüyorlardı. İki tarafın insan ve silah mevcutları, Türk ordusunda 186 bin insan, 90 bin tüfek, 2 bin hafif, 839 ağır olmak üzere 2839 makineli tüfek, 323 top vardı. Parantez içinde kaynaklar arasında bazı farklar vardır. Yunan ordusunda 195 bin insan, 130 bin tüfek, 3 bin hafif ve 1000 ağır olmak üzere 4 bin makineli tüfek, 280 top bulunmaktaydı.